Siz nasılsınız bugün? Güzel, iyiyiz değil mi? Ya aklıma bir şey geldi aslında Rab'be tapınırken. Biz her zaman biz sonsuzluk hayatımızı düşünüyoruz değil mi? Çünkü sonsuz adek Rab'be tapınacağız, onu yücelteceğiz, onunla beraber olacağız. Hamdolsun. Ama şimdi orada değiliz. Şimdi buradayız. Şimdi biz bu dünyadayız. O zaman sevinçli bir hayat nasıl yaşayabiliriz diye. Biraz konuşmak istiyorum. Önemli bir konu aslında. Önemli bir konudan bahsetmek istiyorum bugün. Çünkü zor bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Çünkü her zaman kötü şeyler görüyoruz. Televizyon açtığımızda. Ya çok adaletsizlik bu dünyada. Ondan dolayı bir konu üzerinde konuşacağız. Bu ağır bir konu olabilir. Ama bizim için o kadar önemli bir konu. Ama başlayarak size bir hikaye paylaşmak istiyorum. Ben tarihe bakmayı çok seviyorum ben. 15 Kasım 1940 yılında Nazi Hava Kuvvetleri İngiltere'nin Coventry şehrini bombalamış. Bu İngiltere'ye karşı İkinci Dünya Savaşı'ndan en büyük saldırıymış. Bombalama olayı bitince insanlar olup bitene görmek için sokaklara dökülmüşler. Bazı imanlılar kiliselerine gittiklerinde yerlerinde kocaman taş yığınları görmüşler. Ama bir adam vardır. Rab'be imanlı güçlü olan biri varmış. Bu yakıtının tepsisinden iki kalas alıp bir haç çakmış. Ve cemaat bir süre kilisenin yakıtısının etrafında toplanmış. Ve bu hacına altına da Baba Başla diye yazmışlar. Onlar İsa'nın çarmıhta dediği gibi Baba onlara bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Böyle bir hikaye düşündüm de bir insan olarak bu kişilerin bunu yaşarken ne hissettiklerini ve neyle uğraştıklarını hayal edemem ben. Ama güzel bir tanıklık. Bir grup başkasını affetmeye karar verdiler. Kardeşler, bugünkü konumuz affetme ve bağışlama. Bağışlama çok önemli bir konu. Ama bağışlamak ne demek? Bağışlamak sözcüğü, geçmişe sünger çekmek, bir borcu affetmek, ithal edilmek, birisinin yükümlülükten azat etmek anlamı geliyor. Bağışlamak aslında eskiden ekonomik bir terimiydi. Borçlarla ilgili olarak çok kullanılıyordu. Bağışlamak, birisinin borçlarını silmek anlama geliyordu. Ama bu konsepti, bu maddeleri iyice anlamak için bir şey yapmamız gerekiyor. İlkin, etkin bir şekilde bağışlayabilmek için bağışlamanın ne olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Size bir daha söyleyeyim. İlkin, etkin bir şekilde bağışlayabilmek için bağışlamanın ne olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Yani ilk olarak bağışlama ne değildir sorusuna bakacağız. Ondan sonra neden bağışlamanın sorusuna bakacağız. Ve üçüncü olarak ve son olarak nasıl bağışlarız sorusuna bakacağız. İsa'nın Petrus'a ne söylediğine bakalım. Kutsal kitabınız varsa biz Matta 11. bölümüne dönelim hep beraber. Matta 18. bölüm. Sadece ilk olarak iki ayete bakacağız. Matta 18, 21, 22 okuyacağız. Matta 18, 21, 22. Ben okuyayım. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, Ya Rab dedi, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. 7 kez mi? İsa, 7 kez değil dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Sonra bu hikayeye bakacağız ve bu benzetmeye bakacağız hep beraber. Ama birinci maddemiz bu kardeşler. Bağışlamak tek bir sefer yapılmış bir eylem değildir. İsa'ya göre. Bir kişiyi bağışladıktan sonra bağışlama bitmiyor. Çünkü insanlar günah işlemeye devam edebilirler. Ve biz imanlılar olarak onları bağışlamaya devam etmeliyiz. Ya da bazen birinin bağışladıktan sonra bile öyle şey bir şey söylemek istiyorum. Öyle duygulu anlar ölür verir ki sanki olayı taze taze yaşıyorsunuz tekrar. Kimi zaman bağışlama devamlı yapılmasan gereken bir şey. Çoğu zaman bağışlama ağır bir süreçtir. Bu ayetlere göre bağışlamaya bize kolay gelmeyecek. Zor bir konu bizim için. Yani onu bağışladın mı sorup ardından onu bir daha bağışlaman gerekmez diyemeyiz kardeşler. Bağışlama hayat boyu yapılacak bir eylem, bir tutum olmalıdır. Ama bazı insanlar şöyle der. Neyse biz affederiz ve unuturuz. Ama çoğu zaman unutmuyoruz. Değil mi? İkinci maddemize bakalım. Bağışlamak, unutmak demek değildir kardeşler. Bunu iyice anlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bence bu Hristiyanların en büyük mitlerinden biridir. Bağışlayıp unutmak bizim için çoğu zaman mümkün değil. Eğer size karşı işlenen günah derinse çoğu zaman unutamazsınız. O mümkün değil. Ve bazı kişiler kutsal kitaba bakarlar ve mesela Yeremya'ya bakarlar. Orada bir şey var. Orada Tanrı bizim günahlarımızı artık anmayacağı yazılıyor. Ve şöyle derler. Bak gördün mü? Tanrı günahlarımızı anmıyor. Bu doğru mu sizce? Bir şey söylemek istiyorum size. Tanrı günahlarımızı hatırlar. Kendisi her şeyi bilendir. Hiçbir şey unutmaz. O zaman bu deyiminin anlamı nedir? Anlamı şu. Kardeşler, Hristiyanlar olarak, imanlılar olarak biz günahlarımızı da aklandık. Mesih'e içtenlikle iman eder etmez. Günahın yargısından kurtulduk. Yani günahlarımızı da aklandık. Ve Mesih'e bağlı olarak yaşarken biz günahın gücünden kurtuluyoruz. Ve Mesih'in benzerliğinde dönüştürülüyoruz biz. Ama bu hayat devamlı bir şey olacak. Ama biz aklandık günahlarımızdan. O zaman Tanrı bizi neye, nasıl bakıyor? Tanrı artık günahlarımızı değil, İsa'nın yaptıklarına dayanarak bizimle ilgileniyor. Biz yeni yaratık olarak görür ve yeni gelecek için çalışıyor. Tanrı bizi düşündüğü zaman ilkin günahlarımızı değil, İsa'nın bizim için yaptıkları ve lütufla, aracımızla yapacakları akla gelir. Ama Tanrı hiçbir şey unutmuyor diyemeyiz. Yani dün ne yaptığını bilmiyor diyemezsiniz. Bunu unutmayın. Bağışlamak, unutmak demek değildir. Çünkü bazen öyle düşünüyoruz. Ya tamam ben biri bana karşı günah işlerse tamam onu asla unutacağım. Tamam, Tanrı öyle bir armağan verebilir bize, kesinlikle. Çünkü mucize yapan Tanrımız var. Ama çoğu zaman öyle değil. Biz çoğu zaman biz hatırlıyoruz. Ve bazı insanlar böyle derler, der ki, merak etme, hiç kimse kusursuz değil, herkes yanlış yapar, ya da kafana takma, büyük bir olay değil, ya daha kötü şeyler oldu. Ve bunlar da başlama değildir. Çünkü kutsal kitaba göre bir şey hatırlamamız gerekiyor. Günah büyük ve önemli bir olgudur. Süleyman Vaiz kitabında inanılmaz güzel bir ayet var. Bir şey söylüyor. Vaiz 7:20'de. Yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur. O zaman üçüncü maddemize bakalım kardeşler. Bağışlamak, günahı hafife almak demek değildir. Bunu iyice anlamamız gerekiyor ve önlememiz gerekiyor. Aynı zamanda bağışlamak bir kötülüğü görmezlikten gelmek demek değildir. Çünkü Tanrı yargıçtır. Ama Paulus bir şey diyor ki, kimseden ölç almayın diyor. Çünkü Rab diyor ki, ölç benimdir, ben karşılık vereceğim diyor. Ve bazı insanlar böyle derler, olay olmadı, unutun bile. Hadi geçmişte kaldı, ben ileriye bakıyorum. Başıma gelmediği gibi yapıyorum. Beni etkilemesine izin vermiyorum. Ama çoğu zaman biz dürüst olursak, bir insan, ailemizde bile, bizi karşı günah işlerse, bizi derin bir şekilde etkiliyor. Ama bağışlamak, bir kötülüğü, birinin bize karşı günah işlediğini inkar etmek demek değil. Tamam mı? So, o zaman bunu unutmayın. Bağışlamak günahı hafife almak demek değil. Dördüncü maddemize bakalım. Bağışlamak, barışmak demek değildir. Çok güzel bir söz var. Bağışlamak bir kişi gerekir. Ve barışmak iki kişi gerekir. Çünkü kutsal kitap bize inanılmaz şeyler öğretiyor. Öğretiyor bize. Böyle şeylerle, barışmakla ilgili ve bağışlamakla ilgili. Bağışlamak ve barışmak iki ayrı şeydir. Bize karşı günah işlenenleri affedebiliriz ve yapmalıyız kutsal kitaba göre. Biri beni incittiğinde Tanrı'ya gidip affetme kısmı için ona güveniyorum. Ona %100 güveniyorum affetme kısmı için. Affediyorum çünkü Tanrı beni özgür kılmak istiyor. Bizim sorularımızı affetmektir. Barışmak farklı bir konu. Bana karşı günah işlenen kişiyi özgür kullanmıyorum. Sadece Tanrı insanları özgür kılabilir ve kurtarabilir. Bu bizim sorunumuz değil kardeşler. Bu biraz zor, onu biliyorum, ona itiraf ediyorum aslında. Ondan dolayı beşinci maddemize bakalım. Bağışlamak bizim için kolay değil ve kolay gelmez. Doğal gelmez kardeşler. Gerçekten bu konu çok zor bizim için. Neden? Çünkü doğamıza aykırıdır çünkü. Bağışlamak bize kolay gelmez. Çünkü bir şey söylemek istiyorum burada. Çünkü bağışlamak adalet gibi görünmüyor. Birisi hakkımızı yerse, bizi incittiğinde biz ne istiyoruz? İnsanlar olarak. Biz ne istiyoruz? Size soruyorum. Üç. Cezalandırmasını isteyebiliriz. Bazı insanlar dua ediyorlar. İntikam. Üç. İntikam isteriz. Ha? Ya bazen dürüst olursak intikam. Bir adamın hikayesini paylaşmak istiyorum sizlere. Bu hikaye gerçekten biraz ağır olabilir. Ama bir sebep var. Simon Wiesenthal başlamanın haksızlığı hakkında bir kitap yazdı. Kendisi iyi bir adamdı. Ama başlama konusunda çok zorluk çekti. Onun hikayesi şudur kardeşler. Kendisi bir Yahudi. Naziler onu Polonyalı bir esir kampında tutuyorlardı. Almanlar kamp içerisinde yararlar askerler için bir hastane kurdular. Onun işi hastanedeki pisliği temizlemekti. Bir gün bir hemşire onun çalışmasını kesti ve onu ölmek üzere SS süvari askerin yanına götürdü. Asker onun elini tuttu ve suçunu itiraf etti. Başka askerlerle birlikte birkaç yüz Yahudi Rus köyden topladılar. Ve sonra onları küçük bir eve sıkıştırdılar. Ev içerisinde benzin dolu birkaç teneke yerleştirdiler. Bunun ardından evin pencerelerinden içeri el bombaları attılar. Ev hemen alevlendi ve herkes öldü. Asker ona baka bakarak şöyle dedi. Sana söylediğim korkunç biliyorum. Ben herhangi bir Yahudi'ye bunu itiraf etmeye o kadar can artadım ki o kişinin beni başlamasını yalvarmak istedim, dedi. İstedim çok büyük biliyorum ama cevabını almadan huzur içinde ölmem mümkün değildir. Askerin hikayesini dinledi. Ne yapacağını derinden düşündü. Şöyle devam ediyor onun kitabında. Ayağa kalktım, onun kenetlemiş ellerine baktım. Ve hiçbir şey söylemeden oradan çıktım. Affedemedi onu. Niye? Çok zor bir şey. Bu adam çok sıkıntı yaşadı. Ve çok zorluk çekti. Ve bu durumu yıllarca rahatsız etti. Ve sonunda bir kitap yazdı. Niye böyle bir hikaye paylaşmak istedim sizinle? Çünkü bu gerçek hayattır. Biz her zaman böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bugün bile. Değil mi? Çünkü bağışlama daima bir mücadele, bir uğraştır. Ne kadar iyi, aylaklı ya da ruhsal olursak olalım, niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun, haksızlığa uyarınca haksızlık edeni affetmek kolay olmaz kardeşler. Tanrısız hiç kimseyi affedemeyiz. Tanrısız. Bu konuda Tanrı'nın gücüne ve sevgisine ihtiyacımız var her zaman. İsa ne dedi? Bensiz hiçbir şey yapamazsın. C.S. Lewis, belki çoğunuzu biliyorsunuz onu. Çok güzel bir şey söyledi. Hristiyan olmak, affedilmez şeyleri affetmek demektir. Çünkü Tanrı daha önce sana aynısını yaptı. Bir daha söyleyeyim size. Hristiyan olmak, affedilmez şeyleri affetmek demektir. Çünkü Tanrı daha önce sana aynısını yaptı. Doğal olarak kardeşler biz affedemeyiz. Ama Tanrı'nın yardımıyla affedebiliriz insanları. Ve bizim sorunumuz affetmek. Çünkü Tanrı bir şey yapıyor. Tanrı çok etkindir insanları başladığınız zaman. Bu dünyada biraz önce dediğimiz gibi bu dünyada çok adaletsizlik var. Günahlı dolu bir dünyada yaşıyoruz. Her gün bunu görüyoruz. Her konuda Tanrı'ya güvenmeliyiz. Ve her olayın sonucunu Tanrı'nın eline bırakmalıyız. Bazen Tanrı'nın ne yaptığını bilmiyoruz. Bazen bu hayatta göremiyoruz belki. Ya da bazen Tanrı'nın nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Ama bir şey yapıyor. Çünkü öyle bir Tanrımız var. Her durumda Tanrı çok etkindir. Ve perde arkasında bir şey yapıyor ve çok çalışıyor. İkinci sorumuza bakalım kardeşler. Tamam. Başlama ne değildi sorusuna baktık. Peki neden insanlara başlamalıyız? İsa'nın Petrus'una ne söylediğine bir daha bakalım hep beraber. Kutsal kitabınız varsa, okumak isteyen var mı acaba? Ben çok konuşuyorum ondan dolayı. Biz aynı bölüme bakalım. Matta 18. bölümüne. 23'ten 35'e kadar.
Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa, "7 kez değil," dedi. "70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından, efendisi onun karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı.
Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur, sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek o adamı zindana kapattı. Öteki köleler onları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi. "Bana yalvardığın için borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi sen de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencelere teslim etti. "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel babam da sizi öyle davranacaktır."
Okuduğunuz için çok teşekkürler. Petrus kendisi suçlu biri kaç kez başlaması gerektiğini soruyor burada. 7 kere mi? Diye sordu. İsa 7 kere değil, 70 kere 7 kez diye cevap verdi. Tanrı İsa çarmıhtan önce, yani kilisenin oluşundan önce ders veriyor. Ve başlanın temeli aynıdır kardeşler. Tanrı bizi başladığı için birbirimizi başlamalıyız. Yani bol bol lütuf bize verildiği için biz de aynı lütuf başkalarına vermemiz buyrulmuştur. Günah borcumuzun tümü İsa'nın çarmıhta kendi ölümüyle ödenmiştir kardeşler. Bu ödeme Tanrı'nın bağışlaması temelidir. Biz Tanrı'ya olan borcumuzu ödemeyiz. Kurtuluşumuzu hak edemeyiz. Kazanamayız. Bağışlama ve kurtuluş tamamen bir armağan, karşılıksız bir lütuftur kardeşler. Dolayısıyla bu benzetmede İsa hem öğrencilerine hem de bize önemli bir ilke öğretiyor burada. Ne kadar bağışlandıysak o kadar bağışlamalıyız. Ne kadar bağışlandıysak o kadar bağışlamalıyız. Bu benzetmede iki köylenin borcunu tümü bağışlandı, silindi. Bunu gördük. Kendisini de aynı şekilde, yani ona işlenen her günahı ve suçu bağışlamalıydı. Ama yapmadı. İsa'ya iman eden Tanrı'nın çocuğunu aynı şekilde bütün günahları bağışlamıştır. O yüzden biri bizi gücendirirse, bize karşı suç ya da günah işlerse, minnettar bir yürekten onu bağışlamaya razı olmalıyız. Çünkü biz de Tanrı'nın lütfuna borçluyuz kardeşler. Bu ağır bir konu. Gerçekten. Kral ilk köle başladığında kölesi cezalandırmaktansa kendini cezalandırmaya seçti. Yani ortada büyük bir kayıp var. Değil mi? Ya köle ya da biz diyebiliriz ya da kral Tanrı'nın ödemesi gerekiyordu. Çarmıda İsa Mesih bizim borcumuzu ödemeyi seçti. Hamdolsun. %100 ona hamdolsun diyebiliriz. Kardeşler, kutsal kitabı neden insanları bağışlamalıyız? İlk sebep şudur. Rabbim sizi bağışladığı gibi bağışlamalıyız. İlk sebep o. Ben sadece bu ayetleri okuyacağım. Siz oraya gitmeyelim beraber. Kolosiller 3:12-13. Paulus böyle diyor. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevinciyle, iyiliği, alçak gönüllü, sabrı, yumuşaklığı giyin diyor. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa dinleyin onun sözlerini. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. İlk sebebimiz o kardeşler. Neden insanlara bağışlamalıyız? Çünkü Rabbimiz bizi bağışladı. Rabbimizin bizi bağışladığı gibi aynı şekilde biz insanları bağışlamalıyız ve birbirimizi bağışlamalıyız. Paulus'a göre herhangi bir insanın yaptığı aramızı bozarsa o insanı affetmeliyiz. İsa'nın bizi bağışladığı gibi onu bağışlamalıyız. Çünkü biz imanlılar olarak bağışlanmış bir halkız. Biz arada hala günah işliyoruz, hata yapıyoruz ama İsa'nın bizim için yaptıklarından oturur. Tanrı ile ilişkimiz dostçadır. Hamdolsun. Ya başka insanlarla olan ilişkimiz nasıl? Onu düşünüyor muyuz? Kutsal kitaba göre bir insan bizi incitirse onu affetmeliyiz. Yani imanlılar olarak affetme yükümlülük altındayız. İsa'nın sözleri net ve açık bu konuda. Ne diyor Matta 8. bölümünde 14-15 İsa böyle diyor. Başkalarının suçlarını başlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı başlar. Ama başkalarının suçlarını başlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı başlayamaz. İsa'nın sözleri çok net değil mi? Size çok zor bir şey söyleyeceğim şimdi. Bağışlamayı reddetmek günahtır. Madem Tanrı bizi bağışladı, bizi incitilir diye bağışlamalıyız, kin gütmemeliyiz ve intikamın peşine gitmemeliyiz. Adalet konusunda Tanrı'ya güvenelim. Bizi güncenderi affetmeliyiz. Bir şeyimiz var burada. Affetmek ne demek kardeşler? Affetmek demek artık haksızlık edeni suçlamamak demek. Affetmek, olayın sonucunu Tanrı'nın eline bırakmak ve olaya değil ve ileriye bakmaktır. Affetmek o kardeşler. Bu konuda bahsettiğim zaman çoğu insan bana diyorlar ki, başlamak ne anlama geliyor o zaman? Bir kişi başlanmaya hak ettiği için başlanamaz. Kimse bağışlamayı hak etmez. Çünkü hepimiz günahkarız. Hepimiz kötü şeyler yaptık Tanrı'nın önünde. Ama Hristiyanlıkta bağışlama bir sevgi, merhamet ve lütuf etkinliğidir. Ve Hristiyanlıkta bağışlamak, bana karşı olan yaptığınız kötülüğü bir daha size karşı kullanmayacağım diyen bir seçenektir kardeşler. Ama bizi zor gelecek. Kesinlikle zor gelecek. Biri bizi incettiğinde dediğimiz gibi doğal olarak onu incitmek isteriz değil mi? İntikam istiyoruz. Ötekiye ceza çektirmek isteriz bile. Oysa intikam almak demek Tanrı'nın koyduğu sınırları aşmak demektir. Biraz önce dediğim gibi Paulus bu konuda bizi uyardı. Ne dedi? Kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın diyor. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Kimseden ölç almayın diyor. Biz ne yapmalıyız? Biz bunu Tanrı'nın gazabına bırakmalıyız. Paulus öyle diyor. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Tanrı'nın eline bırakın. Bizim sorunumuz affetmektir. Eğer intikam almazsak ne yapmalıyız? Affetmeliyiz. Tanrı bunu buyurdu. Affetmeyi reddetmek canımızı yararlar. Çünkü affetmeyi seçmezsek o yaraya gittikçe ne geliyor? Acı, kin, bunalım yol açar. Bize kötü bir şekilde etkiliyor. Biz affetmeyi seçmezsek. Barışmak farklı bir konu. Bazen birinin başlayabiliriz ama belki o kişiyle barışamayız. Çünkü o bambaşka bir konu. Ama bizim sorunumuz affetmek. Bize haksızlık edeni affetmeliyiz. Hem kendimiz için hem de bizi incitenin iyiliği için. Kurtuluş konusunda Tanrı'ya nasıl güvenirsek birini başladığımız zaman her şeyi Tanrı'nın düzelteceğine güvenmemiz gerek kardeşler. Çünkü o her şeyle uğraşacak. Bu bizim elimizde değil. Ve yaramızı o iyileştirecek. Ve hayata devam edebiliriz. Bu konu çok derin gerçekten. Ve bilmiyorum çok büyük bir vaaz serimiz olabilir bu konu hakkında. Biz insanlara başladığımız zaman ne yapmalıyız, ne adım adım ne yapmalıyız biriyle barışmamız istiyorsak çok çok şey var bu konuda. Ama ikinci maddemiz bu kardeşler. İnsanlara neden başlamalıyız? İkinci olarak başlamada güç var ve Tanrı başlamada etkindir. Başlamanın gücü hakkında çok şey paylaşabilirim ama kısaca iki hikaye paylaşmak istiyorum. Yusuf'u düşünelim. Babanın en beğendiği oğluydu. Kardeşler ona kıskandı ve onu köleye sattılar. Sonra Yusuf Mısır'da büyük bir konuma ve güce kavuştu. Bu hikayeyi çok iyi biliyoruz. Büyük bir kıtlık zamanında muhtaç olan kardeşleri kendisine geldiler. Onların yaptıklarına intikamını alabilirdi kolay kolay Yusuf. Kolay bir şekilde intikamını alabilirdi. Ama ne yaptı? Ancak orta iyilik ve halkını kurtarmak için onları affetmeye. Başka bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Ben bir günlerde biraz 2. Dünya Savaşı'nda yapılan olayları okuyorum bugünlerde. Ondan dolayı biraz paylaşıyorum. 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden 10 sene sonra iki Hristiyan barıştırıcı ya da arabacı değil mi? Arabacı derler. Bir grup Polonyalı Hristiyan'ın yanına gitmiş. Ve sormuşlar. Batı Alman birkaç Hristiyan ile görüşmeye razı olur musunuz? Sormuşlar. Almanya'nın savaşta Polonya'ya yaptıkları için özür dileyip yeniden bir ilişki kurmak istiyorlar. Ama bir şey oldu. Pardon. İlk başta herkes susmuş. Sonra Polonların birisi cevap vermiş. İstediğiniz imkansızdır diyor. Çünkü Varşova'nın her taşı Polonyalıların kanına buyurulmuştur. Affedemeyiz. Bunu yapamayız. demiş. Ayrılmadan önce Polonyalar ve barıştırıcı beraber Rabbin duyasını okumuşlar. Ve bize karşı suç işlenleri başladığımız gibi sen de bir suçlarımızı başla. Sözlerini geldiklerinde herkes susmuş. Odaya bir şey, bir gerginlik sarmış. Sertçe konuşan Polonyalı onlara dönüp ve şöyle dedi. Size evet demem lazım. Eğer başlamazsam ne Rabbin duyasını okuyabilirim ne de kendime Hristiyan diyebilirim. Ama insanlar olarak bunu yapmaya gücüm yetmez. Ancak Tanrı bize gücünü verecek. Bu gücü verecek. İnanıyorum. Herkes ağlamaya başlamış ve çok güzel bir şey olmuş o odada. Ve 18 ay sonra Polonya'yı ve Batı Alman Hristiyanlar Viyana'da buluşmuşlar. Ve bir güne kadar sürer bir dostluk kurmuşlar. Ve bu toplantının sonlarıcı birisi birçok insanın affeden Tanrı'ya iman etmeleriydi. Çok insan Rab'e geldi bu toplantıdan sonra. Tanrı'nın etkisini görmüşler. Çünkü affetmeye karar vermişler. Adem'in dediği doğrudur, değil mi kardeşler? İnsanlar olarak bunu yapmaya gücümüz yetmez. Tanrı'nın gücüne ve lütfuna ihtiyacımız var. Her gün Tanrı'ya duayla gelip onun gücünü isteyelim ve alalım. Özellikle bu konuda. Çünkü dediğimiz gibi bağışlamak tek bir yapılmış bir eylem değildir. Devam ediyor bazen. Ya da birini bağışlamaya seçtiğimiz zaman belki aynı kişi bize kötülü bir şey yapabilir. Ya da bizi incitebilirler. Gerçekten ben dürüst olursam biz İzmir'e gittik. Aslında biliyorsunuz ben yarı Türk'üm, yarı Amerikalıyım ben. Biz ailemizle çok uğraştık bir ay önce falan. Biz bir daha onları affetmeyi seçmemiz gerekiyordu. Ben durumu anlatmak istemiyorum. Ama biz de aynı şey yaşadık. Ve bir daha onları affetmeyi seçmemiz gerekiyordu. Biz nasıl başlarız? Üçüncü ve son maddemiz kardeşler. İmanımıza dayanarak ve itaat ederek affederiz. Bağışlama imanın işidir. Birisi bizi bir haksızlık ettiğinde doğal olarak dediğimiz gibi o kişiyi ne yapmış olduğu haksızlığa odaklanır. Ondan dolayı Tanrı'ya imanla bakmamız gerek ve güvenmemiz gerek. Tanrı'ya imanla baktığımızda bize karşı suç işlemiş olanları bağışlamakta özgür olabiliriz kardeşler. Biz özgür olabiliriz ama bazen öyle olmuyor. Ama biz affetmeyi seçmemiz gerekiyor. Biz özgür bir şekilde yaşamamız istersek. Her konu farklı, her durum farklı. Onu biliyorum. Her konu basit değil, gerçekten. Çünkü biz insanlara karşı günah işliyoruz, hata yapıyoruz. Ve aynı zamanda insanlar bize karşı günah işliyorlar ve hata yapıyorlar. Bağışlamak bir şey düşünüyorum, birkaç şey eklemek istedim. Tanrı'ya imanla bakana kadar başlanmayı yakalamayacağız. Başlamaya çalışabiliriz. Seni başlıyorum diyebiliriz. Ama eğer hala suçlaya bakarsak, suçu içinde saklayarak zorluk çekeriz. Tanrı'ya bakmamız lazımdır. Ve onun elinde bırakmamız lazımdır. Egemen bir Tanrı'ya olan imanımızı kullanarak bize öfke ve suçlamalı kalpları üzerinde zafer vermek istiyor. Ama ona gelip bütün duygularımızı ona bırakmamız lazım. Ve insanları affetmemiz gerekiyor. Çünkü ben bir şey yaşadım benim hayatımda. Buradan affetmek ve buradan affetmek bambaşka bir şey. Tamam ben düşünebilirim, ben tamam o kişiyi affetmeye çalışıyorum kendi gücümle, tamam onu affedebilirim. Ama buradan gelirsek, çoğu zaman olmuyor. Ama gerçekten buradan gelirse, bir insanın gerçekten affedebiliriz. Ve onu yeni bir şekilde sevebiliriz. Bağışlamak doğal bir şey değildir. O yüzden imanımıza dayanarak affedelim kardeşler. Tanrı'ya güvenelim. Başkasını bağışlamamızı etkisiz olabilmesi için ne gerekirse Tanrı'nın ne yapacağına güvenelim. Ve Tanrı'ya itaat etmek adınmışlığımızı gösteriyor. Onu hoşnut etmek için başlamayı seçtiğimiz de Tanrı yüceltir. Hamdolsun. Bize garip geliyor bazen. Nasıl Tanrı nasıl yüceltilebilir? Biz birini affetmeyi seçersek. Ama gerçekten böyle yaptığınızda Tanrı yüceltir. Tanrı kendi seçtiği zaman da işi tamamlar. Ama bizim işimiz başlamak. Bunu unutmayın kardeşler. Rabbim sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. İki şey yapmamızı istiyorum. İlk olarak bir video seyredeceğiz. Biz hayatımızda bunu nasıl hayatımızı nasıl uygulayabiliriz diye. Tanrı'nın sözüne göre biz diğer insanları nasıl affedebiliriz? Ve ondan sonra küçük bir dua zamanımız olacak. Biz Tanrı'nın önüne gelelim, biz sessiz olalım. Ya bize neyi söylemek istiyor bugün? Bize neyi konuşmak istiyor bugün? Ondan sonra biz beraber Rabbin sofrasını yapacağız. Ben dua edeyim ona. Ya Rab, sana bakıyoruz. Sana tamamen güveniyoruz ya Rab. Bizi inanılmaz bir şekilde bağışladın. Günahlarımızı bağışladın. Ve aynı zamanda ya Rab, biz büyük bir sorunumuz var. Diğer insanları affetmek ve senin sevgisini göstermemizi istiyorsun ya Rab. Ve senin egemenliğini getirmemizi istiyorsun ya Rab. Ve gerçekten biz affetmeyi seçtiğimiz zaman sen bir şey yapıyorsun. İnanılmaz mucizeler yapıyorsun. Bizim hayatımızda ve diğer insanların hayatında mucizeler yapıyorsun ya Rab. Ve gerçekten bize yardımcı ol, bize yardım et, bize hikmet ver, bizi doldur senin ruhunla. Çünkü sensiz bunu yapamayız, sensiz hiç kimseyi affedemeyiz ya Rab. Gerçekten bize yardım et bu konuda. Ama senin özgürlüğünü hissetmek istiyoruz. Senin özgürlüğünü hissetmek istiyoruz. Senin özgürlüğünü içinde yaşamak istiyoruz ya Rab. Ve bu konuda bize yardım et. Herhangi bir kişiyi affetmemiz gerekiyorsa biz onları affedelim. Ve senin yanına gelip sana itiraf etmemiz gerekiyorsa, sana tövbe etmemiz gerekiyorsa biz tövbe edelim. Seni seviyoruz ya Rabbim. Ya Rab, bu zor dünyada içinde iyice yaşamamızı sağla. Çünkü senin için yaşamak istiyoruz. Senin yüceliği için yaşamak istiyoruz. Senin ismin yücelsin aramızda. Senin sevgin dokunsun şimdi ya Rab. İsa Mesih adıyla dua ediyoruz.